Ayrım 10, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 82. Artık derine kazmak gerekmiyor mu? Sorgulamak şart değil mi? Konuşturmuyorlar bile. Sülükle tedavi diyene hemen gerici damgası vuruluyor. Hep altını çiziyorum. Sülük iyidir, kötüdür konusu bu kitabın konusu değildir. Ama ben şunu biliyorum. Profesör Ronald A. Sherman, entomoloji böcek bilimi uzmanı. İrin oluşturan deri enfeksiyonlarının Lucilia sericata sineğinin larvalarıyla tedavi edilmesi olan maggot terapisi ile uğraştı. 1983'te konuyla ilgili ilk makalesini yayımladı. Tıbbi kurtçuklarını tıbbi cihaz olarak düzenlemesi talebiyle 2003 yılında FDA'ye başvurdu. Dipnot, Gıda ve İlaç Dairesi FDA Food and Drug Administration, ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar ve kozmetiklerden sorumlu bürosu. 1909 yılında ABD'deki çoğunluğu bozulmuş et ve konservelerin yol açtığı zehirlenmelere karşı hijyen kurallarını belirlemek için yazar Upton Sinclair gibi Amerikan komünistlerinin çalışmaları sonucu kuruldu. Profesör Sherman tıbbi kurtçuklarına pazarlama izni aldı. İlaç devleri Sherman'ın kapısını çaldı. Hirudo Medicanalis tıbbi sülükler patentini almak istedi. Ama Sherman maggot terapisi, sülük terapisi ve diğer biyoterapötik yöntemler ilaçlar konusunda çalışma yapmayı sürdürme kararı aldı. Sherman laboratuvar çalışmalarında ve yaptığı sülük kurtçuk tedavisi için para kabul etmiyor. Ailesinin geçimini yarı zamanlı olarak Orange County Sağlık Ajansı için HIV, AIDS hastalarına bakarak sağlıyor. Sülüğe burun kıvırırsanız asıl siz gerici olursunuz. Hep tartışalım. Tek doğru yok. Ezberle hareket etmemek şart. Rockefeller Vakfı'ndaki şu cümleyi aktarmam lazım. Türkiye'nin vakıf çalışmalarında açık bir konu olarak din konusu ortaya çıkmadı. Rockefeller Vakfı memurları İslam'la savaşmak yerine Fransızların ve Almanların Türk eğitim ve sağlık sistemlerinde etkisinin nasıl ortadan kaldırılacağına odaklandı. Neydi bu etki ve nasıl ortadan kaldırıldı? Üniversite tasfiyesi. 1933 yılında yapılan ve o dönem Türkiye'nin tek üniversitesi olan Darülfünun'un tasfiyesi dosyasını yeniden açmak gerekmiyor mu? Kapı önüne konan 92 öğretim üyesi neden birden istenmeyen akademisyenler oldu? Gerekçe için benzer kalıplaşmış cümleler yıllardır kullanılıyor, gerici. Özellikle dönemin Türk basını bu gerekçeye çok yer verdi. Bu kurumun devrimlerin gerisinde kaldığını işledi. Darülfünun hocaları kadrosu inkılap edebiyatı sahasında sağır ve kısırdır. Darülfünun hocaları Ankara'nın yarattığı hareketlerin peşi sıra gitmekte hususi bir hareketsizlik göstermişlerdir. Sahiden öyle miydi? Oysa o yıla kadar okula yönelik olumsuz tavırlar başkaydı. Örneğin misafir Macar öğrencilerin Darül Muallimat'ı yani kız öğretmen okulunu ziyaretleri sırasında Darül Muallimat öğrencileriyle dans ettikleri söylentilerinin basında yer alması Millet Meclisi gündemine geldi. Trabzon mebusu Ahmet Muhtar 3 Şubat 1925 tarihinde sert bir konuşma yaptı. Darülfünun'u idare edenlerin son zamanlardaki hareketi endişeyi mucib olmuştur. Efendim bizim talebeler Avrupa'ya seyahat edecekler. Dünyanın neresinde görülmüştür ki gençler birbirleriyle erkek ve kadın karışık olarak Avrupa'ya gönderilsin ve yanında kimse bulunmasın. Aksaray mebusu Vehbi Bey ve Eskişehir mebusu Emin Bey Darülfünun'un yönetimini ahlaksızlıkla itham etti. Hedeflerindeki isim okulun başında bulunan, yani rektör, İsmail Hakkı Baltacıoğlu'ydı. İkinci meşrutiyet sonrası İttihatçı yönetim tarafından pedagoji konularında incelemelerde bulunmak üzere Avrupa'ya gönderilen, Fransa, İngiltere, Belçika, İsviçre ve Almanya'daki öğretim kurumlarında araştırmalar yapan, bu kurumların özel ve genel öğretim metotlarını inceleyen ve bu yenilikleri Darülfünun'a uygulayan Baltacıoğlu mu gericiydi? Daha bir yıl önce Mustafa Kemal'in eğitimin milli mi yoksa dini mi olması sorusuna, dinin bir sosyal kurum olduğu, devletin okullarda dini öğretmeye zorunlu olmadığı, devlet eğitiminin karakterinin ancak milli olabileceği, devrimin eğitim kurumlarını laikleştirmesi gerektiği yanıtını veren Baltacıoğlu nasıl birden gerici oluverdi? Darülfünun'da İlahiyat Fakültesi açılmasına muhalif Baltacıoğlu neden gerici sayıldı? Başka görüşler de vardı. Solcu Kadro dergisi yazarları Şevket Süreyya, Vedat Nedim, Burhan Asaf'a göre Darülfünun anlayışı dünyada hezimete uğramış liberal zihniyet ürünüydü. Aslında Darülfünun'a yönelik eleştirilerde ortak bir payda bulmak zor. Gerek istiklal mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılanlar arasında, gerek hain 150'likler listesine alınıp yurt dışına sürülenler arasında ve gerekse takrir-i sükun kanunu çerçevesinde tasfiye edilenler arasında ne kurum olarak Darülfünun ne de kişisel olarak bu kurumun öğretim elemanları vardı. Darülfünun'u kim hedef yaptı? Asıl olumsuzluk neydi? Ekol farklılığı mıydı? Cenevre Üniversitesi'nden çağrılan Profesör Albert Malhen'in 29 Mayıs 1932'de verdiği Darülfünun'un hakkındaki rapora bakıldığında, Darülfünun'un kapatılma nedeni üniversitenin modern okulların gerisinde kalması ve batılı üniversite standartlarını yakalayamamasıydı. Hangi batı? ABD mi? İddiasını güçlendiren kanıtları Malhe şöyle sıraladı. Akademik yayının azlığı öğretim elemanlarının Darülfünun dışı işlerde çalışarak asıl işlerini safsaklamaları. Dipnot, oysa tasfiye edilen Darülfünun rektörlüğü yapan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, öğreniminin bir bölümünü Avrupa'da yapmış ve 24 yayımlanmış bilimsel kitap sahibiydi. Aynı şekilde Ahmet Ağaoğlu, Hasan Tahsin Aynizade, Ahmet Refik Altınay, Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır yayımlanmış kitaplara sahipti. Hele tıp fakültesinden Besim Ömer Akalın, Profesör Kadri Raşit Anday, Profesör Hamdi Suat Aknar, Profesör Orhan Abdi Kurtaran, Profesör Ziya Gün, Profesör Ziya Nuri Birgi yurt dışında ihtisas yapmış ve önemli eserlere imza atmışlardı. Aynı fakülte içindeki öğretim elemanları arasında bile yararlı bir düşünce ve ideal birliği olmaması ve bilimsel işbirliği yerine zıtlık ile nefretin egemen olması, rektörlük, dekanlık ve divan üyelikleri gibi görevlerin yalnızca bazı hocalar arasında hesaba dayalı birer makam halini alması. Saydan asıl sebep bu muydu? Sonuçta Darülfünun'un 240 öğretim elemanı kadrosundan 157'si, 71 müderris ve muallim, 13 müderris muavini ve 72 asistan tasfiye edildi. Artık ABD, Avrupa gibi Türkiye'nin tıp müfredatını değiştiriyordu. Eski kafalı hocalar dönemi kapanıyordu. Yerlerine Hitler'in zulmünden kaçanlar, Avusturyalı ve Macar akademisyenler getirildi. Darülfünun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, mülteci bilim insanlarının en önemli çalışma alanı oldu. Bazı sorular soracağım, ancak şu bilgiyi vermeliyim. Avrupa'dan çağrılan profesör, doçent ve asistanların sayısı 144 olup, İstanbul Üniversitesi'nde 27 Türk profesöre karşın 38 yabancı profesör vardı. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 12 enstitüden 8'inin başında yabancı profesör vardı. Ayrıca 325 üniversite öğretim elemanından 85'i Avrupalıydı. Dipnot, tıp fakültesinde görev alan yabancı bilim adamları şunlardır. Philip Schwarz, 1933-1952, Siegfried Obendorfer, 1933-1944, Hans Winterstein, 1933-1956, Julius Hirsch, 1933-1948, Hugo Braun, 1933-1950, Werner Lipschitz, 1933-1939, Friedrich Dessauer, 1934-1937, Erich Frank, 1933-1957, Rudolf Nissen, 1933-1959, Wilhelm Liebmann, 1933-1939, Josef Igersheimer, 1933-1939, Rutin 1934-1936, Karl Hellman 1936-1943, Max Schigalitzer 1938-1943, Alfred Kantorowicz 1933-1950. İlk sorum şu: Almanya'dan gelen hocalar hangi tıp müfredatını okuttu? İşin özünde endüstriyel tıbbın hakimiyetini sağlayan raporu hazırlayan Abraham Flexner, endüstriyel tıp manifestosunu yüksek lisans yaptığı Almanya'dan esinlendi. Flexner eliyle Rockefeller'ın Amerikan üniversitelerinde reform yapıp üniversite rektörlüklerine Alman kökenli profesörleri getirmesi ABD'de eleştiri konusu oldu. Ne de olsa Rockefeller gibi Alman kökenliler, Germenler, ABD'de medeniyet cephesini temsil ediyorlardı. Diğerleri vahşet cephesi. Rockefeller Vakfı şu tespitle konuya açıklık getirdi: 19. yüzyılda Almanya bilimsel ve tıp eğitiminde dünya lideri olarak kabul edilirken, bu rol Amerika Birleşik Devletleri tarafından giderek daha fazla üstlenildi. Rockefeller'ın Almanya ile ilişkilerinin seyri sadece uluslararası bir kuruluşun ulusal bağlamdaki rolünün bir örnek çalışması olarak değil, aynı zamanda genel politikaların ortaya çıkması ve vakfın tıp örgütlenmesi hakkında bir fikir vermek için öğreticidir. Yani Almanya'dan ülkemize gelenlerin bilime bakışı Rockefeller ekibiyle benzer miydi? Alman Virchow mu yoksa Alman Koch ekolü öğrencileri miydi gelenler? Konuya hiç bu perspektiften bakılmadı. Ama Türkiye'de endüstriyel tıp anlayışı böyle mi inşa edildi? Şu parantezi açayım. Flexner'ın Wilhelm von Humboldt'un girişimiyle 1809'da kurulan Berlin Üniversitesi'nden etkilendiği doğruydu. Flexner 1924 yılında Türkiye'yi ziyarete gelen psikolog eğitimci John Dewey'den daha çok etkilendi. Çünkü Profesör Dewey 19. yüzyıl sonunda ABD'de ortaya çıkan yararcılık, faydacılık anlamına gelen pragmatizm felsefi ekolüne bağlıydı. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı fayda açısından bakan düşünce akımıydı. Eğer pragmatik bir bakış açısına sahip olunursa bu işler böyle mi yürüyor diye sorulmamalı. Bu bakış açısını benimsemenin bana pratik kazanımları nelerdir diye bakılmalıydı. Yani Dewey, Flexner ya da Rockefeller'ın aradığı daha iyi eğitim, daha iyi tıp değildi. Kendilerine en faydalı sistemi inşa etmekti. Biyoiktidarın sadece aracıydı eğitim, tıp. İkinci sorum şu: Alman akademisyenler Türkiye'yi neden tercih etti? Niye ABD değil Türkiye? Antikomünist Rockefeller, Carnegie ve Ford gibi Nazilere sıcak bakan iş adamları nedeniyle olabilir mi? Bu sebeple mi Türkiye ile kıyasladığında ABD'ye çok az akademisyen gidebildi? Rockefeller Vakfı kayıtlarında 7'si atom bombası çalışmalarına katılan Nobel ödülü alacak 303 kişiyi kurtardıklarını yazdı. Oysa sadece Nazilerin 1933 yılının Nisan ayının başında geçirdikleri Profesyonel Kamu Hizmeti Restorasyonu Yasası, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums ile Alman okulları akademisyenlerinin dörtte birini kaybetti. 3000 kişiydi. ABD'ye yol uzaktı demeyin. O dönem Arjantin'e yaklaşık 35 bin, Brezilya'ya 16 bin Alman sığınmacı gitti. Üçüncü sorum: Almanya'dan dünyaya dağıtılan akademisyen gücünün mimarları kimdi? Bu isimlerden biri Abraham Flexner idi. Zaten Almanya Bohemya göçmeniydi. Flexner Türkiye'nin çok istemesine rağmen Albert Einstein'ı kendi kurduğu Princeton Üniversitesi İleri Çalışma Enstitüsü, Institute for Advanced Study birimine aldı. Keza New York'ta 1933'te kurulan yerinden edilmiş yabancı akademisyenlere acil yardım komitesini, yani The Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars kuran 4 kişiden biri olan Bernard Flexner, Abraham'ın bir yaş büyük ağabeyiydi. New York'un tanınmış avukatlarından Bernard Flexner 1865-1945 aynı zamanda Siyonist Amerika örgütünün Zionist Organization of America önde gelen üyesiydi. 1919 Paris Barış Konferansı'na katılan Siyonist delegasyonun içindeydi ve Rockefeller'ın kurduğu Dış İlişkiler Konseyi'nin kurucularındandı. Ne sürprizler çıkıyor değil mi? 1933 üniversite reformu sonrası İstanbul Tıp Fakültesi'nin ilk kuşak mezunları arasında kim vardı? İhsan Doğramacı. Hiç şaşırtıcı değil. 12 Eylül 1980 darbecilerini yanına alıp 1981 yılında solcu öğretim üyelerini üniversiteden kovan da bu Doğramacı'ydı. Evet, hiç şaşırtıcı değil. Profesör Doğramacı 1992'de YÖK'ten istifa etti. Sebebi şuydu: Erdal İnönü ve Profesör Türkan Akyol'un isteğiyle çıkarılan yeni yasayla üniversite yöneticilerinin tüm öğretim üyelerince aday gösterilmesi kural oldu. Doğramacı ateş püskürdü. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere gelişmiş Batı ülkelerinde adaylar öğretim üyeleri tarafından seçilmezler dedi. Yasadan önce rektörler, YÖK yani Doğramacı, isteği ve Cumhurbaşkanı onayıyla seçiliyordu. Dipnot: Profesör Türkan Akyol ile Profesör Doğramacı'nın ilk karşı karşıya gelişi değildi bu. Türkan Akyol 1972 yılında Sağlık Bakanı'ydı. Çıkarmak istediği fiyat kararnamesi ile ilaç üzerindeki kontrolü belli esaslara bağlamak istiyordu. Özellikle maliyet artışının %20'yi geçmemesi durumunda zam yapılamaması, aynı etken maddeye sahip ilaçlar içinde ucuz olanın tercih edilmesi, çok tüketilen ilaçlardaki kar oranlarının devlet kontrolüne alınması gibi ana maddeler içeren teklif, ilaç şirketlerinin büyük muhalefetiyle karşılandı. Lobinin başını Profesör Doğramacı çekiyordu. Sonunda bu ilaç fiyatı krizi Profesör Akyol ile 9 bakanın istifasına yol açtı. Rockefeller hocaları Amerikan üniversite sistemi, eğitimi, müfredatı konusunda tek taviz vermek istemedi. Manisa'dan yola çıkıp Ankara'dan ve Alma-Ata'dan nerelere geldik? Bakalım karşımıza daha ne sürprizler çıkacak? Devam edelim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 88.